Ayrım 3, Kurt Tezgahı, Ken Follett, sayfa 29. Kütüphane malikane içinde en sevdiği odaydı. Evin tam köşesinde olduğundan üç büyük pencereyle aydınlanmaktaydı. Deri döşemeli koltuklar eskimiş görünüşlerine karşın insanı şaşırtacak denli rahattı. Kış günleri şömine sönmeksizin yanar, raflarda dizili 2-3 bin kitabın yanı sıra bir sürü oyun ve bulmaca da bulunurdu. Evin yapımından beri kütüphanede bulunan oldukça eski kitaplar da vardı ama çoğu yeniydi. Annesi roman okur, babası ise kimya, tarım, geziler, astronomi, tarih gibi çeşitli konularla ilgilenirdi. Charlotte'un kütüphaneye gelmek için en sevdiği zamanlar Maria'nın izinli olduğu günlerdi. Böylece dadısı eline bir çocuk kitabı tutuşturamadan istediği şeyi okuyabiliyordu. Bazen babası da yanında olur, ya bir katalog inceler ya da tarım makineleri hakkında yeni yayınları okurdu. Ama hiçbir zaman Charlotte'un seçtiği kitaba karışmazdı. Kütüphanede kimse yoktu. Charlotte doğruca yazı masasına gidip küçük çekmecelerden birini açtı ve bir anahtar çıkardı. Masanın gerisinde duvara dayalı 3 dolap yükseliyordu. Bunlardan birinde kutular içinde oyunlar vardı, diğerinde karton kutularla Walden simgesini taşıyan zarflar ve mektupluk kağıtlar bulunuyordu. Üçüncüsü ise kilitliydi. Charlotte masadan aldı, anahtarla kilidi açtı. Dolabın içinde 20-30 kitap ve bir yığın eski dergi vardı. Charlotte dergilerden birine bir göz attı. Adı İnci'ydi. Pek ilginç gelmedi. Telaş içinde başlıklarına bakmadan 2 kitap çekti. Dolabı kapatıp kilitledikten sonra anahtarı yine eski yerine bıraktı. "Oldu işte," dedi sevinçle. "Belinda nerede bakabiliriz?" diye fısıldadı. "Gizli bölümümüzü unuttun mu?" "E tabii ya. Neden fısıltıyla konuşuyoruz ki?" İki kız gülüştüler. Charlotte kapıya gitti, birden yan salonda adının seslenildiğini işitti. "Lady Charlotte, Lady Charlotte."
"Annie bu, bizi arıyor," dedi Charlotte. "İyi kızdır ama aklı epey durgundur. Öbür yandan çıkalım, haydi çabuk."
Kütüphanenin diğer yanına yürüyüp oradan bilardo odasına geçtiler. Tam silah odasına girecekleri sırada burada birinin bulunduğunu fark ettiler. Charlotte kulak kesildi.
"Benim babam," diye fısıldadı Belinda. "Çok korkmuştu, tavşan avına çıkmıştı."
Neyse ki bilardo odasından batı terasına açılan bir kapı vardı. Charlotte ve Belinda terasa çıkıp arkalarından kapıyı kapadılar. Güneş iyice kızarmış, batıma yakın bahçeyi uzun gölgelerle doldurmuştu.
"Belinda, şimdi nasıl içeri gireceğiz?" diye sordu. "Çatılardan, peşimden gel."
Charlotte evin arkasına koştu, mutfak bahçesini geçip ahırların olduğu yere geldi. 2 kitabı yeleğinin cebine tıkıştırıp düşmemeleri için de kemerini iyice sıktı. Ahırların yanındaki basamaklardan yararlanılarak kolayca hizmetçi yatak odalarının çatısına çıkılabiliyordu. Charlotte önce kütüklerin saklandığı alçak demir odunluğun üstüne çıktı, buradan da fazla zorlanmadan bahçe araç gereçlerinin yerleştirildiği kulübenin oluklu saçlan çatısına geçti. Bitişikte bulunan çamaşırhanenin çatısına çıkmak için biraz uzanıp kendini yukarı çekmesi yetiyordu. Dönüp arkasına baktı, Belinda peşindeydi. Eğimli çatı üzerinde yüzüstü yatıp avuçları ve ayakkabılarının kenarlarıyla tutunarak duvara kadar yan yan ilerledi. Sonra sürüne sürüne tırmanıp ata biner gibi çatı sırtına oturdu. Az sonra Belinda yanına vardı.
"Bu yaptığımız tehlikeli değil mi?"
"9 yaşımdan beri yaptığım şey."
Tepelerinde 2 hizmetçi kızın kaldıkları bir yatak odasının penceresi vardı. Pencere oldukça yüksekti, üst köşeleri öbür yana inen çatıya dek erişiyordu. Charlotte ayağa kalkıp pencereden içeri bir göz attı, kimse yoktu. Pencerenin kenarına tutunarak yükseldi, bir kolunu ve bir bacağını çatının öbür yanına atıp kendini yukarı çekti, sonra da dönüp Belinda'nın çıkmasına yardım etti. Bir süre burada uzanıp dinlendiler. Walden malikanesinin çatısı 4 dönümlük bir alan kaplıyordu. İnanılır gibi değildi aslında. Ama insan buraya bir çıktı mı tepeleri, vadileri andıran bu çatı ormanında pekala kaybolabilirdi. Her ilkbahar gelen bakım işçileri için sağlanmış geçitler ve merdivenlerden yararlanılarak iki kızın bulunduğu yerden malikanenin herhangi bir yerine ulaşılabiliyordu.
Bitişik çatıya çıkan bir merdiven vardı. Buradaki geçitten yürüdükten sonra birkaç basamaklık ahşap merdivenlerle duvarda bulunan küçük bir kapıya çıkılıyordu. Charlotte kapının sürgüsünü açıp sürünerek içeri girdi, artık gizli bölmesindeydi. Basık ve eğik tavanlı, penceresiz küçük bir odaydı burası, zemini tahtaydı. Dikkat edilmezse insanın ayağı kıymıklar içinde kalabilirdi. Charlotte burasının eskiden bir depo olarak kullanıldığını sanıyordu. Fakat her neydiyse artık hepten unutulmuş bir yerdi. Bir ucundaki kapı yıllardan beri kullanılmayan çocuk odasına açılırdı. Charlotte bu gizli bölmesini 8-9 yaşlarındayken keşfetmiş, kendini bildi bileli oynamakta olduğu gözetimden kaçma oyununda sık sık kullanmıştı. Yerde şilteler, kavanozlar içinde mumlar ve bir kutuda kibrit vardı. Şiltelerden birinin üstünde 8 yıl önce Maria'nın çöpe atmakla tehdit etmesi üzerine Charlotte'un sakladığı oyuncak bir köpek duruyordu. Küçücük bir masa üzerindeki çatlak vazo içinde rengarenk kalemler, yanındaysa kırmızı deriden bir kalem kutusu vardı. Walden malikanesinde 2-3 yılda bir tüm eşyaların dökümü çıkarılır, her seferinde de evin kahyası Bayan Braithwaite ipe sapa gelmez şeylerin kaybolmuş olduğundan yakınırdı. Belinda içeri girince Charlotte bunları yaktı, cebindeki kitapları çıkarıp başlıklarına bir göz attı. Birinin adı ev doktoru, diğerinin ise aşk ve şehvetti. Tıp hakkındaki kitap daha ilginç görünüyordu. Şiltelerden birine oturup kitabı açtı. Belinda büyük bir suçluluk duygusuyla yanına oturdu. Charlotte yaşamın gizini keşfedecek gibi heyecanlıydı. Sayfaları bir bir çevirmeye başladı. Kitapta romatizma, kemik kırıkları, kızamık gibi konular son derece açık seçik ve ayrıntılı anlatılırken, çocuk doğumu konusuna gelince birden değişiveriyor, anlaşılır olmaktan çıkıyordu. Ne olduğu belirsiz kramplar, su gelişi, iki yerden bağlanıp sonra kaynar suda bekletilmiş bir makasla kesilen kordon gibi gizemli şeylerden söz edilmekteydi. Bu bölüm besbelli bu konuda zaten epey bilgisi olanlar için yazılmıştı. Bir de çıplak bir kadın çizimi vardı. Charlotte bu resimdeki kadının belli bir yerinde hiç kıl olmadığını fark etti. Oysa kendisinin o bölgede bir hayli kılı vardı. Fakat bunu Belinda'ya belirtmeye utandı. Resimdeki kadının karnında bir bebek vardı ama bebeğin çıkabileceği herhangi bir çıkış yeri gösterilmemişti. Belinda herhalde doktor keserek çıkarıyor olmalı dedi. Peki o zaman doktorların bulunmadığı eski devirlerde ne yapıyorlardı dedi Charlotte. Hem zaten bu kitapta iş yok. Diğerlerinden rastgele bir sayfa açtı ve gözüne çarpan ilk tümceyi yüksek sesle okudu. Kadın şehvet içinde ağır ağır taş kesilmiş tokmağımın üstüne oturdu. Sonra da büyük bir hızla ileri geri sallanmaya başladı. Charlotte kaşlarını çatıp Belinda'ya baktı. Acaba ne demek istiyor dedi Belinda. Felix Keczynski vagonlardan birinde oturmuş, trenin Dover istasyonundan hareket etmesini bekliyordu. Vagonun içi soğuktu. Felix put gibi oturmaktaydı. Dışarısı hala karanlık olduğundan pencerede yansıyan görüntüsü görülebiliyordu. Bıyıkları düzeltilmiş, sırtında siyah palto ve melon şapkasıyla uzun boylu bir adam. Başının üstündeki bölmede küçük bir bavul vardı. Gören onu pazarlamaya çıkmış İsviçreli bir saat yapımcısı sanabilirdi. Ama yakından bakan biri Felix'in paltosunun ucuz bavulunun da mukavvadan olduğunu, yüzünün ise kesinlikle bir saat yapımcısının yüzü olmadığını hemen anlardı. İngiltere'yi düşünüyordu. Gençliğinde İngiltere'nin anayasaya dayanan monarşik sistemini ideal yönetim biçimi olarak görürdü. Bu düşünce aklına gelince hoşuna gitti. Karanlık pencereden yansıyan beyaz, yassı surat hortlak gibi gülümsedi. İdealindeki yönetim biçimi çok farklıydı şimdi. Tren hareket etti. Birkaç dakika sonra Felix kent yöresini kaplayan meyve bahçeleri ve tarlaların üzerinden güneşin doğuşunu izlemeye başladı. Avrupa'nın bu denli güzel oluşuna hala hayret etmekteydi. İlk gördüğünde adam akıllı bir şaşkınlık geçirmişti. Çünkü her Rus köylüsü gibi o da dünyanın bu denli farklı görünümü olabileceğinden habersizdi. O zaman da yine bir tren içinde yolculuk yapıyordu. Rusya'nın nüfusu az, yoksul köyleri karlar altında gömülü, bodur ağaçlı kuzeydoğu illeri arasında yüzlerce mil yol aldıktan sonra bir sabah uyandığında kendini Almanya'da buluvermişti. Düzenli yemyeşil tarlaları, Rusya'da hiç görmemiş olduğu asfalt kaplı yolları, tertemiz köylerin süslü püslü evlerini ve istasyon platformundaki rengarenk çiçeklikleri görünce kendini cennette sanmıştı. Daha sonraları İsviçre'de bir otelin terasında karşıki karlı dağlara bakıp bir yandan kahvesini yudumlayarak güneşlenirken burada yaşayan insanların ne mutlu olacağını düşünmüştü. Şimdi ise sabahın bu erken saatlerinde İngiliz çiftliklerinin güne başlayışını izlerken kendi köyündeki gün doğumu aklına geldi. Boz renkli fokurdayan bir gökyüzü, kamçı gibi bir rüzgar, donmuş çamurlu bir tarla, şurada burada buz tutmuş su birikintileri ve doğaya meydan okurcasına çıkmış otlar. Kendisi iyice eskimiş kanaviçe bir gömlek ve hemen soğuktan uyuşmaya başlamış ayaklarında tahta ayakkabılar. Yoksul bir köy papazı olan babası ise lime lime olmuş cübbesi içinde hala Tanrı'nın iyi olduğunu savunuyor. Felix oldum olası Tanrı'nın insanlardan nefret ettiğini öne sürerdi. Bu denli acımasız davranması başka türlü açıklanamazdı herhalde. Baba oğul arasındaki bu tartışma uzun bir yolculuğun da başlangıcı oluyordu. Felix'i Hristiyanlıktan koparıp sosyalizme, oradan anarşik teröre, Trambov ilinden St. Petersburg'a, oradan da Sibirya'ya ve sonra Cenevre'ye dek götüren upuzun bir yolculuk. Ve Cenevre'de İngiltere'ye gelmesine neden olan kararı vermişti. O toplantıyı iyi anımsıyordu. Neredeyse yetişemeyecekti. Toplantıyı neredeyse kaçırıyordu. İsyan adlı dergiyi gizlice Rusya'ya sokan Polonyalı Yahudilerle uzlaşmak için Krakow'a gitmişti. Cenevre'ye karanlık bastıktan sonra varabilmiş, doğruca Ulrich'in ara sokaklardan birindeki küçük basım evine gitmişti. Yayın komitesi toplantıya başlamıştı. Dört erkek, iki kız baskı makinelerinin arkasında bir mumun çevresinde toplanmışlar. Mürekkep ve makine yağı kokuları içinde Rus devrimini planlıyorlardı. Ulrich tartışma konusunu kısaca Felix'e özetliyordu. Rus gizli polisi, Okraana'nın casusu olan Joseph'la görüşmüştü. Devrimcilerin gizli bir sempatizanı olan Joseph, Okraana'ya paraları karşılığı asılsız bilgiler veriyordu. Bazı zamanlarda anarşistler onun aracılığıyla gizli polise kimseye zarar vermeyecek bir iki haber uçururlar, Joseph de örgütü onların faaliyetlerinden haberdar ederdi. Bu kez Joseph'in getirdiği haber oldukça önemliydi. Ulrich, Çar İngiltere ile askeri bir ittifak kurmaya karar vermiş dedi Felix'e. Anlaşma için Prens Orlov'u Londra'ya gönderiyor. Yolculuğu sırasında prensi koruyacakları için Okraana'nın da bu karardan haberi var. Felix şapkasını çıkarıp otururken bu haberin doğru olup olamayacağını düşündü. Kızlardan biri hırpani kılıklı, mahzun yüzü bir Rus kızı bir bardak çay tutuşturdu eline. Felix cebinden yarısı dişlenmiş bir şeker parçası çıkarıp dişlerinin arasına sıkıştırdı. Sonra da çayın köylü usulü bu şekerin içinden yudumladı. Asıl sorun diye devam etti Ulrich, o zaman İngiltere rahatça Almanya'ya savaş açıp ateşe Rusları sürecektir. Felix başıyla doğruladı. Hırpani kılıklı kız, ''Tabii savaşta ölenler prensler ve kontlar olmayacak.'' dedi. ''Kırılan yine Rus halkı olacak.'' Kız haklı diye düşündü Felix. Savaşı köylüler yapacaktı. Yaşamının büyük bölümünü bu insanlar arasında geçirmişti. Çoğu kaba, haşin ve dar kafalıydı. Ama o budalaca eli açıklıklarını ve ara sıra içten gelen bir patlamayla nedenli eğlendiklerini gören bu insanların elverişli ortamlarda nasıl olabileceklerini tahmin ederdi. Hava durumu, hayvanlar, hastalıklar, doğumlar ve ağaya madik atmak en çok dert ettikleri konulardı. Birkaç yıl için ergenlik sonu yıllarında azimli ve boyun eğmez olurlar, hala gülebilir, hızlı koşar ve flört edebilirlerdi. Ama çok geçmeden belleri bükülür, renkleri solup hareketleri ağırlaşarak suratları ciddileşirdi. Şimdi Prens Orlov yaşamlarının baharındaki bu gençleri alıp top ateşinin önüne sürecek, paramparça olmalarına ya da yaşamlarının geri kalanını sakat geçirmelerine yol açacaktı. Tabii bu uluslararası diplomasi gereği çok kazançlı bir iş olacaktı. Felix'i anarşist yapan böyle şeylerdi işte. Ne yapmamız gerekir dedi Ulri. Haberi isyanın birinci sayfasında vermeliyiz dedi hırpani kız. Gazetede haberin nasıl geçileceği konusunda tartışmaya başladılar. Felix dinlemekle yetiniyordu. Yayın konusu pek ilgisini çekmezdi. Gazetenin dağıtımında yardımcı olur, bomba yapımı hakkında makaleler yazardı ama bunlarla kesinlikle yetinmiyordu. Cenevre'de fena halde uygarlaşmaktaydı. Vodka yerine bira içiyor, kolalı gömlekler ve boyun bağı takıp konserlere gidiyordu. Bir de işi vardı, bir kitapçıda çalışıyordu. Ama Rusya için için kaynamaktaydı. Petrol işçileri Kazaklarla savaş içinde parlamentoya hepten kısır, milyonlarca işçi grevdeydi. Çar II. Nikola yozlaşmış aristokrasinin üretebileceği en miskin, en beceriksiz yöneticiydi. Tüm ülke küçük bir kıvılcım bekleyen bir barut fıçısını andırıyordu. İşte Felix de bu kıvılcım olmak istiyordu. Ama ülkeye dönmesi ölüm demekti. Joe Stalin dönmüş Rus topraklarına ayak basar basmaz Sibirya'ya sürülmüştü. Gizli polis ülke dışındaki devrimcilerin hareketlerini Rusya'dakilerden daha iyi biliyordu. Kolalı gömleği, deri kunduraları ve içinde bulunduğu ortam Felix'i son derece rahatsız etmekteydi. Yanındaki küçük anarşist grubuna bir baktı. Beyaz saçları ve mürekkep lekeli önlüğüyle basımcı Ulri, Felix'e Proudhon ve Kropotkin'in kitaplarını ödünç veren hem aydın hem de eylem adamıydı. Bir kez bir banka soygununda Felix'e yardım etmişti. Hırpani kılıklı Olga Felix'e ciddi bir biçimde tutkunken bir kez bir polisin kolunu kırışını görmüş, o günden beri de ürkmeye başlamıştı. Ozan kız Vera vardı. Yevno sık sık her şeyi temizleyecek bir kan ve ateş banyosundan söz eden felsefe öğrencisiydi. İnsanların ruhunu sanki büyüteçle bakıyormuşçasına en derinliklerine dek görebilen saat yapımcısı Hans ve ünvanı alınmış Kont Piotr vardı. Herkesin yüreğini hoplatan devrimci makaleler ve birbirinden güzel iktisat broşürleri yazardı. Bunların tümü de içten ve çalışkan insanlar, tümü de parlak beyinlerdi. Nedenli önemli oldukları tartışma götürmezdi. Felix Rusya'ya kaçak olarak sokulan gazete ve broşürlerin perişan halk tarafından nasıl elden ele dolaştırıldığına, parçalara dağılıncaya dek nasıl bir heyecanla okunduğuna tanık olmuştu. Ama bu yetmiyordu işte. Çünkü iktisat broşürleri polis kurşununa karşı çaresizdi. Ateşli gazete makaleleri ise sarayları yakmaya yaramıyordu. Ulrich devam etti. Bu haberi yalnızca isyanda vermekle geçiştiremeyiz. Rusya'daki her köylüye Orlov'un kendisini hiç mi hiç ilgilendirmeyen, anlamsız, kanlı bir savaşa sokacağını duyurmak istiyorum. Olga, ilk sorun acaba bize inanırlar mı dedi. Felix bence ilk sorun acaba haber doğru mu diye düzeltti. Soruşturabiliriz dedi Ulri. Londra'daki yoldaşlarımız Orlov'un söz konusu zamanda oraya gelip gelmediğini ya da görüşmesi gereken kişilerle buluşup buluşmadığını bize bildirebilirler. Haberi yaymamız yeterli değil diye atıldı Yevno heyecanla. Buna engel olmalıyız. Nasıl diye sordu Ulri tel çerçeveli gözlüklerinin altından Yevno'ya bakarak. Orlov'a bir suikast yapılmalı. Adam halkına ihanet eden bir vatan haini. Bu nedenle idam edilmesi gerek. Peki görüşmeleri engeller mi bu? Büyük olasılıkla engeller dedi Kont Piotr. Üstelik bir de suikastçı anarşisti. Biliyorsunuz İngiltere'nin anarşistlere siyasi iltica hakkı vermesi Çar'ı nasıl deli ediyor. Eğer prenslerinden biri İngiltere'de bir yoldaşımız tarafından öldürülürse Çar öfkesinden bütün bu ittifak tasarılarını çöpe atabilir. Yevno ne haber olurdu ama bu dedi. Orlov'un Rus halkına ihanet suçuyla bizlerden biri tarafından idam edildiğini yazardık. Ulrich bu haberi dünyanın tüm gazeteleri geçerdi işte dedi. Düşünün bir, memlekettekileri ne biçim etkilerdi böyle bir şey? Rus köylüsü için askere çağrılmanın ne anlama geldiğini bilirsiniz. Ölüm fermanı gibidir. Bir delikanlı askere gideceği zaman düpedüz cenaze töreni yaparlar. Çar'ın onları Avrupa'da büyük bir savaşa sokmayı düşündüğünü öğrenecek olurlarsa bütün nehirler kızıl akar o zaman.
Haklı diye düşündü Felix. Yevno hep böyle konuşurdu ama bu kez haklıydı. Ulrich boşuna düş kurma Yevno dedi. Orlov gizli bir görevle gidiyor. Londra sokaklarında üstü açık arabayla geçip herkese el sallamayacak. Hem ben Londra'daki yoldaşları iyi tanırım. Bugüne de kimseyi öldürmüş değildirler. Bu işin nasıl yapılacağını düşünemiyorum.
Ben yaparım dedi Felix. Herkes dönüp ona baktı. Yüzlerine düşen gölgeler mum alevinin titremesiyle yer değiştirdi.
Nasıl yapılabileceğini biliyorum.
Sesi yabancı çıkmıştı, boğazına sarılmışlar gibi.
Londra'ya ben gidiyorum. Orlov'u ben öldüreceğim.
Odaya birden bir sessizlik çökmüş, sanki asıp kesme hakkındaki konuşmalar birden somutlaşıvermişti. Tümü şaşkın yüzlerle ona bakıyordu, yalnız Ulrich dışında. Ulrich sanki işin başından beri bunu hesaplamış gibi bilmiş bilmiş gülüyordu.
Üçüncü ayrımın sonu. Sayfa 40.